Gülün Adı, Umberto Eco, 50. Ayrım. 5. Gün, Gün Batımı. Ubertino kaçıyor. Benno yasalara uymaya başlıyor. William ise bugün karşılaştığı çeşitli tutku tipleri üstüne bazı düşünceler geliştiriyor. Topluluk toplantı salonundan yavaş yavaş dağılırken Michelle William'a yaklaştı. Birlikte Ubertino'nun yanına gittiler. Üçü birlikte kapıdan çıktılar. Avluda hiçbir dağılma belirtisi göstermeyen, alacakaranlıkta daha da yoğunlaşan sisin içinde gözden silinmiş tartışıyorlardı. Olup bitenleri yorumlamak bence gereksiz dedi William. Bernardo bizi yenilgiye uğrattı. O Budolo Dolcinisye'nin bütün bu suçları işleyip işlemediğini sormayın bana. Anladığım kadarıyla hayır. Kesinlikle hayır. Gerçek şu ki gene başlangıç noktamızdayız. Johannes senin Avignon'a yalnız gitmeni istiyor, Michel. Bu toplantı istediğimiz güvenceleri sağlamadı sana. Tersine, orada söyleyeceğim her sözcüğün nasıl çarpıtılabileceği hakkında bir fikir verdi. Bundan çıkan sonuç bence şu. Bana kalırsa oraya gitmemelisin. Michel başını salladı. Tersine gideceğim. Bir hizipleşmeye yol açmak istemiyorum. Sen William, bugün açık konuştun, dilediğini söyledin. Oysa benim istediğim bu değil. Görüyorum ki Perugia Ruhani Meclisi'nin kararları İmparatorluk Tanrı bilimcileri tarafından bizim amacımızdan farklı bir biçimde kullanılıyor. Fransisken tarikatının yoksulluk ülküsüyle birlikte Papa tarafından kabul edilmesini istiyorum. Papa bu tarikatın ancak yoksulluk ülküsünü benimserse sapkın kollarını yeniden özümleyebileceğini anlayacaktır. Avignon'a gideceğim. Gerekirse Johannes'e bağlılığımı göstereceğim. Yoksulluk ilkesi dışında her konuda uzlaşmaya hazırım. Ubertino söze karıştı. Yaşamını tehlikeye attığını biliyor musun? Olsun diye yanıtladı Michel. Ruhumu tehlikeye atmaktan iyidir. Yaşamını ciddi bir tehlikeye atıyordu ve Johannes haklıysa, buna hala inanamıyorum, ruhunu da yitirirdi. Şimdi herkesin bildiği gibi Michel, anlatmakta olduğum olaylardan bir hafta sonra Papa'nın yanına gitti. 4 ay ona karşı ayak diredi. Sonunda ertesi yılın Nisan ayında Johannes Kardinaller Kurulu'nu topladı. Michel'i bir deli, pervasız, inatçı, zorba bir sapkınlık kışkırtıcısı, kilisenin koynunda beslediği bir yılan diye niteledi. İnsan Johannes'in kendi açısından haklı olduğunu bile söyleyebilirdi. Çünkü o 4 ay boyunca Michel üstadımın arkadaşı olan öteki William'la, o kamlı William'la arkadaş olmuş ve onun, üstadımın Marsilio ile paylaştığı ve o sabah açıkladığı fikirlerden daha aşırı ama çok farklı olmayan fikirlerini paylaşır olmuştu. Bu ayrılıkçıların yaşamı Avignon'da tehlikeye düşmüştü. Bunun üzerine Mayıs ayının sonunda Michel, Okamlı William, Bergamolu Bonagrita, Ascolili Francesco ve Talheimli Henry kaçtılar. Önce Nice, sonra Toulon'a, Marsilya ve Aquas Mortis'e kaçtılar. Papa'nın adamları artlarına düşmüştü. Aquas Mortis'te onlara yetişen Kardinal Pierre de Rabelais tarafından yakalandılar. Kardinal onları geri dönmeye razı etmeye çalıştı. Ama dirençlerini, Papa'ya duydukları nefreti, korkularını yenemedi. Haziranda Pisa'ya vardılar. Orada İmparatorluk kuvvetleri tarafından yenge kazanmış gibi karşılandılar. Bu olaydan birkaç ay sonra Michel Johannes'i açıkça yatsıyacaktı. Ama artık çok geç olmuştu. İmparatorun hazinesi suyunu çekiyordu. Avignon'da Johannes minoritlere yeni bir başkan atamak için planlar kuruyordu. Sonunda yenge kazandı. Michel o gün papaya gitmeye karar vermeseydi daha iyi ederdi. Düşmanının yararına kendi durumunu güçleştirecek onca ay yetirmeden minoritlerin direnişini daha yakından yönetebilirdi. Ama belki de her şeye gücü yeten Tanrı böyle yazmıştı. Şimdi içlerinde kimin haklı olduğunu da bilmiyorum. Aradan bunca yıl geçtikten sonra tutkuların ateşi de sönüyor. Onunla birlikte gerçeğin ışığı olduğuna inanılan şey de. Şimdi hangimiz çoktan toprak olmuş bir kadının güzelliği uğruna savaşmış olan Aşil'in mi, Hektor'un mu, Agamemnon'un mu yoksa Priamos'un mu haklı olduğunu söyleyebiliriz. Ama hüzünlü yollara sapıyorum. O üzücü konuşmanın sonunu anlatmalıyım oysa. Michel kararını vermişti. Onu bu kararından caydırmanın yolu yoktu. Ama başka bir sorun çıktı. William sözcükleri döndürüp dolaştırmadan açıkladı. Ubertino artık güvenlik içinde değildi. Bernardo'nun ona yönelttiği sözler, Papa'nın ona karşı beslediği nefret, Michel'in hala tartışabilecek bir gücü temsil etmesine karşın Ubertino'nun bu noktada hiç kimsenin yandaşı olmayışı. Johannes Michel'in sarayına gitmesini istiyor. Ubertino'nun da cehenneme. Bernardo'yu tanıyorsam yarın akşama kadar kalmadan sizin de yardımıyla Ubertino öldürülecek. Biri çıkıp da bunu kimin yaptığını soracak olursa manastır rahatça bir cinayeti daha kaldırabilir. Remigno'nun ve kara kedilerin çağırdıkları iblislerin ya da duvarlar arasında gizli gizli dolaşan bir Dolcino yanlısının yaptığını söylerler. Ubertino telaşlandı. Öyleyse diye sordu. Öyleyse dedi William, git. Baş rahiple konuş. Ondan bir binek atıyla azık iste. Alplerin ötesinde uzak bir manastırda bir mektup yazmasını. Sonra da karanlıktan ve sisten yararlanarak hemen yola çık. Ama okçular hala kapıda nöbet tutmuyorlar mı? Manastırın başka çıkışları da var, başrahip bilir. Bir uşağın bir binek atıyla aşağıdaki dönemeçlerden birinden seni beklemesi yeter. Duvardaki geçitlerden birinden çıkar çıkmaz bir dizi koruluktan geçmen gerekecek yalnızca. Bernardo yengesinin sarhoşluğundan ayrılmadan hızlı davranmalısın. Ben de başka bir şeyle ilgilenmeliyim. İki görevim vardı. Biri başarısızlıkla sonuçlandı. Hiç olmazsa öteki başarılı olsun. Bir kitabı ve bir adamı ele geçirmek istiyorum. Her şey yolunda giderse seni yeniden arayıncaya dek buradan gitmiş olacaksın. Öyleyse hoşça kal. Kollarını açtı. Ubertino duygulanmış sımsıkı sarıldı ona. Hoşça kal William. Deli, kendini beğenmiş bir İngilizsin sen. Ama mangal gibi bir yüreğin var. Gene görüşür müyüz dersin? Görüşeceğiz diye güvence verdi ona William. Tanrı isterse. Ama Tanrı istemedi. Daha önce söylediğim gibi Ubertino 2 yıl sonra öldü. Gizemli bir biçimde öldürüldü. Bu kavgacı, ateşli yaşlı adamın yaşamı çetin, serüvenlerle dolu bir yaşamdı. Belki ermiş değildi ama umarım Tanrı onu kendisine bir ermiş olduğuna duyduğu tertemiz kesin inancı ödüllendirmiştir. Yaşlanıp kendimi Tanrı'nın istemine daha çok bıraktıkça öğrenmek isteyen akla ve yapmak isteyen isteme daha az değer veriyorum ve biricik kurtuluş yolu olarak inancı görüyorum. Gereğinden çok soru sormaksızın sabırla beklemeyi bilen inancı. Ubertino'nun kuşkusuz çarmıha gerilmiş Efendimizin kanına ve çektiği acıya büyük inancı vardı. Belki bunları daha o zamandan düşünüyordum da yaşlı gizemci bunun farkına vardı ya da bir gün bunları düşüneceğimi kestirdi. Tatlı tatlı gülümseyip beni kucakladı. Daha önceki günlerde bazen yaptığı gibi duygulu bir kucaklayış değildi bu. Bir büyük babanın torununu kucakladığı gibi kucakladı beni. Ben de aynı biçimde karşılık verdim. Sonra Michel'le birlikte başrahibi bulmaya gitti. Şimdi ne yapıyoruz diye sordum William'a. Şimdi cinayetlerimize dönüyoruz. Üstadım dedim. Bugün Hristiyanlık için çok önemli şeyler oldu. Görevimiz de başarısızlığa uğradı. Gene de bu gizemin çözülmesine, Papa ile İmparator arasındaki çatışmadan daha çok ilgi duyuyormuş gibi görünüyorsunuz. Deliler ve çocuklar her zaman gerçeği söylerler Atso. İmparatorun danışmanı olarak belki arkadaşım Marsilio benden daha akıllıdır. Ama sorgucu olarak ben ondan daha iyiyim. Hatta Tanrı bağışlasın, Bernardo Cui'den bile. Çünkü Bernardo'yu suçluları ortaya çıkarmak değil, sanıkları yakmak ilgilendiriyor. Oysa ben tam tersine, güzel, karmaşık bir düğümü çözmekten büyük bir sevinç duyuyorum. Bu belki biraz da şundan ileri geliyor. Bir filozof olarak dünyanın bir düzeni olduğundan kuşku duyduğum bir sırada, dünya işlerinin küçük bölgelerinde bir düzen değilse bile en azından bir dizi bağıntı ortaya çıkarmakla unuyorum. Sonra belki bir başka neden daha var. Bu olayda Johannes ve Ludwig arasındaki savaştan daha büyük ve daha önemli şeyler işin içinde olabilir. Ama bu pek de erdemli olmayan rahipler arasında geçen bir hırsızlık ve öc alma öyküsü diye bağırdım kuşkulu. Yasak bir kitap yüzünden Atso. Yasak bir kitap yüzünden diye karşılık verdi William. O sırada rahipler akşam yemeğine gidiyorlardı. Yemeğin ortasında Çesenalı Michel yanımıza oturup Ubertino'nun gittiğini söyledi. William rahat bir soluk aldı. Yemeğin sonunda Bernardo ile konuşmakta olan başrahibi görmezlikten gelerek Benno'yu fark ettik. Yarım bir gülümseyişle bizi selamlayıp kapıya doğru yöneldi. William'la ona yetiştik ve mutfağın bir köşesine doğru bizi izlemeye zorladık onu. Benno diye sordu William. Kitap nerede?
Hangi kitap?
Benno, ikimiz de aptal değiliz. Bugün Severinus'un laboratuvarında aradığımız kitaptan söz ediyorum. Benim bilmediğim, seninse çok iyi bildiğim ve almaya gittiğin kitaptan. Onu aldığımı nereden biliyorsunuz?
Biliyorum.
Sen de biliyorsun. Nerede?
Söyleyemem.
Benno, eğer söylemezsem başrahibe anlatırım. Başrahibin buyruğundan ötürü söyleyemem, dedi Benno erdemli bir tavırla. Bugün sizinle görüştükten sonra bilmeniz gereken bir şey oldu. Berenger'ın ölümünden sonra bir kütüphaneci yardımcılığı boşaldı. Bugün öğleden sonra Malachi bana Berenger'ın yerini almamı önerdi. Başrahip daha yarım saat önce onayladı. Yarın sabahtan başlayarak da kitaplığın gizlerini öğrenmeye başlayacağımı umuyorum.
Doğru, kitabı bu sabah aldım. Onu hücremde ot şiltenin içinde sakladım. Bakmadım bile. Çünkü Malachi'nin gözünün üstümde olduğunu biliyordum.
Bir süre sonra da Malachi şimdi size anlattığım öneride bulundu bana. O zaman bir kütüphaneci yardımcısının yapması gereken şeyi yaptım. Kitabı ona teslim ettim. Kendimi söze karışmaktan alıkoyamadım. Hem de öfkeyle.
Ama Benno, dün, önceki gün sen...
Siz öğrenme ateşiyle yandığınızı, artık kitaplığın gizemler saklamaması istediğinizi, bir araştırmacının bilmeye hakkı olduğunu söylüyordunuz bize.
Benno yüzü kızarmış susuyordu. Ama William beni durdurdu.
Atso, birkaç saattir Benno karşı yana geçti. Şimdi öğrenmek istediği gizlerin bekçiliğini o yapıyor. Onları gözetlerken de tanımak için bol bol vakti olacak.
Ama ya ötekiler, diye sordum.
Benno bütün bilginler adına konuşuyordu.
O da önceydi, dedi William. Benno'yu allak bullak bir durumda bırakıp beni sürükledi.
Benno büyük bir tutkunun kurbanı oldu, dedi William bana sonra. Berenger'inkinden farklı bir tutku bu. Kilerci'ninkinden de. Birçok araştırmacı gibi onda da öğrenme tutkusu var. Salt öğrenmek için öğrenmek. Bilginin bir bölümü kendisinden gizlenince onu elde etmek istiyordu. Şimdi elde etti o bilgiyi. Malachi adamını tanıyordu. Kitabı yeniden elde etmek ve Benno'nun ağzına kilit vurmak için en iyi yolu seçti. Şimdi böyle bir bilgi birikimini başkalarının hizmetine sunmamaya razı olduktan sonra ona sahip olmak neye yarar, diye soracaksın bana. Ama benim tutkudan söz etmemin nedeni de bu. Roger Bacon'ın bilgiye susamışlığı tutku değildi. Bilgisini Tanrı'nın kullarını daha mutlu kılmak için kullanmak istiyordu o. Bilgiyi salt doymak bilmez bir merak, düşünsel kendini beğenmişlik, bir rahibin tensel isteklerini dönüştürme ve yatıştırmasının bir başka yolu ya da bir başkasını iman ya da sapkınlık savaşçısı yapan tutku. Kösnü yalnızca etin kösnüsü değildir. Bernardo Kuyu kösnül bir adam. Onunki er kösnüsüyle özdeşlenen, çarpıtılmış bir kösnü. Kutsal ve artık Romalı olmayan papamızınki zenginlik kösnüsü. Kilerci'ninki ise gençliğinden beri tanıklık etmek, dönüştürmek ve tövbe kösnüsüydü. Sonra ölüm kösnüsüne dönüştü bu. Benno'nun kösnüsü ise kitap kösnüsü. Onaninki de dahil, bütün kösnüler gibi tohumunu toprağa döken kısır bir kösnüdür bu. Sevgiyle hiçbir ilişiği yoktur. Tensel sevgiyle bile.
Biliyorum, diye mırıldandım. Elimde olmaksızın.
William işitmezlikten geldi. Ama sanki konuşmasını sürdürüyormuş gibi, gerçek sevgi sevilenin iyiliğini ister, dedi. Benno kitaplarının, artık aynı zamanda onun da olan kitapların, iyiliğini istiyor olamaz mı? Onların iyiliği için hoyrat ellerden uzak kalmaları gerektiğini düşünüyor olamaz mı, diye sordum. Kitabın iyiliği okunmasındadır. Bir kitap imlerden oluşur. Bu imler başka imlerden söz ederler. Onlar da nesnelerden söz ederler. Onu okuyan gözler olmazsa bir kitap kavramlar üretmeyen imler taşır. Bu nedenle de dilsizdir.
Bu kitaplık belki de içinde barındırdığı kitapları korumak için doğdu. Ama şimdi onları gömmek için yaşıyor. Bu nedenle de bir haksızlık dürtüsü oldu. Kilerci ihanet ettiğini söyledi. Benno da aynı şeyi yaptı. İhanet etti. Ah ne kötü bir gün sevgili Atso. Kan ve yıkımla dolu. Bugünlük bu kadar yeter. Biz de akşam duasına gidelim, sonra da yatıp uyuyalım. Mutfaktan çıkarken Aymaro'ya rastladık. Malachi'nin Benno'ya yardımcılığını önerdiği söylentisinin doğru olup olmadığını sordu bize. Doğrulamaktan başka bir şey yapamadık. Bu Malachi bugün çok güzel şeyler yaptı doğrusu dedi Aymara. Her zamanki küçümseyici ve hor görülü gülümseyişiyle. Eğer adalet diye bir şey olsaydı şeytan bu gece alıp götürürdü onu. 5. gün akşam. Deccal'in gelişiyle ilgili bir vaaz dinleniyor. Atso özel atların gücünü anlıyor. Gün batımı ayini kilercinin duruşması daha sürerken meraklı çömezlerin toplantı salonunda olup bitenleri pencere ve yarıklardan izlemek için üstadlarının elinden kaçtıkları bir sırada kargaşa içinde yapıldı. Tüm topluluğun Severinus'un iyi ruhu için dua etmesi gereken saat gelmişti. Başrahibin bir konuşma yapması gerekiyordu. Herkes birbirine onun ne söyleyeceğini soruyordu. Oysa Aziz Gregorian'ın törensel öğüdünden, yanıtlamalı duadan ve kurala göre okunması gereken 3 ilahiden sonra başrahip kürsüye geldi. Ama yalnızca o akşam susacağını söylemek için. O gün manastırın başına öyle çok felaket gelmişti ki manevi peder bile ancak azarlayıcı ve kınayıcı bir tonla konuşabildi. Herkesin hiçbir ayrıcalık söz konusu olmaksızın kendi kendisiyle bir iç hesaplaşması yapması gerekiyordu. Ama birisinin konuşması gerekli olduğundan uyarının işlerinde en yaşlı olan kimse ondan gelmesini öneriyordu. Artık ölüme yakın olan, böylesine çok kötülük doğuran dünyasal tutkulara en az sürüklenmiş olan kardeşlerinden. Yaş sırasına göre Grotta Ferratalı Alinardo konuşmalıydı. Ama saygıdeğer biraderin sağlık durumunun nazik olduğunu herkes biliyordu. Alinardo'dan sonra zamanın acımasız akışının saptadığı sıraya göre Jorge geliyordu. Başrahip şimdi sözü ona bırakıyordu. Aymaro ve öteki İtalyanların her zaman oturdukları ahırların tarafından bir mırıltı işittik. Başrahibin Alinardo'ya danışmadan vaazı Jorge'ye bırakmış olmasından kuşkulandım. Üstadım, başrahibin konuşmama kararının akıllıca olduğunu, çünkü ne söylerse söylesin, sözlerinin orada hazır bulunan Bernardo ve öteki Avignonlularca tartışılacağını fısıldadı kulağıma. Oysa yaşlı Jorge konuşmasını her zamanki gizemci kehanetlerle sınırlandıracak, Avignonlular bu sözlere büyük önem veremeyeceklerdi. Ama ben vereceğim diye ekledi William. Çünkü Jorge'nin belirli bir amacı olmaksızın konuşmaya razı olduğuna inanmıyorum. Belki de konuşmayı kendisi istedi. Jorge birisinin yardımıyla kürsüye çıktı. Nefi aydınlatan tek ışık olan 3 ayaklı şamdan yüzünü aydınlatıyordu. Alevin ışığı, İki kara çukuru andıran gözlerini örten koyuluğu belirginleştiriyordu. Çok sevgili biraderler diye başladı. Ve bizim için çok değerli olan siz konuklar. Bu zavallı yaşlı adamı dinlemek lütfunda bulunursanız, manastırımızı üzüntüye boğan 4 ölüm, yaşayanlar arasında en aşağılık olanların eski ve yeni günahlarını bir yana bırakıyorum. Bildiğiniz gibi şaşmaz düzeni içinde beşikten mezara dek yeryüzündeki günlerimizin yazgısını çizen doğanın amansızlığına yorulamaz. Hepiniz de acıyla altüst olmanıza karşın bu üzücü olayın ruhunuzu ilgilendirmediğini, çünkü içinizden biri dışında suçsuz olduğunuzu ve o kişi cezalandırıldıktan sonra kuşkusuz aranızdan ayrılmış olanların yasını tutmayı sürdürmekle birlikte Tanrı'nın mahkemesi karşısında kendinizi hiçbir suçtan temize çıkarmak zorunda kalmayacağınızı düşünüyorsunuz belki de. Böyle düşünüyorsunuz. Deliler diye bağırdı korkunç bir sesle. Sizi deliler, haddini bilmez budalalar sizi. Her kim öldürürse Tanrı katında suçunun yükünü taşıyacaktır. Ama yalnızca Tanrı'nın buyruklarının aracı olmayı kabul ettiği için. Böylece nasıl kurtuluş gizeminin yerine getirilebilmesi için birinin İsa'ya ihanet etmesi gerekmişse ve Efendimiz gene de kendisine ihanet edenin lanetlenmesini ve aşağılanmasını buyurmuşsa, tıpkı bunun gibi son günlerde birisi günah işledi, ölüm ve yıkım getirdi. Ama bu yıkım Tanrı tarafından istenmese bile en azından kendini beğenmişliğimizin aşağılanması için Tanrı'nın izniyle oldu. Sustu. Boş bakışlarını suskun topluluğa çevirdi. Kulaklarıyla onun yılgın sessizliğinin tadına varırken gözleriyle de duygularını algılayabilirmiş gibi. 50. ayrımın sonu sayfa 559, devamı 51. ayrımda.